New South Wales'da 97 yeni vaka kaydedildi ve tam kapama 2 hafta uzatıldı. Sydney genelinde yaşanan kapamadan etkilenen çalışanlar için hazırlanan mali destek paketi onaylandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısının 59 milyonu aştığını belirtti. Sayın dinleyicilerimiz, New South Wales'da son 24 saatte 97 toplum içi COVID-19 vakası tespit edildi ve tam kapama 2 hafta uzatıldı. Detayları programın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Başbakan Scott Morrison, New South Wales'taki insanlara hükümetin açıkladığı destek paketinin kapama gerekli olduğu sürece devam edeceğine dair güvence verdi. Sokağa çıkma yasağının 4. haftasından itibaren bir kişi haftada 20 saat veya daha fazla saat iş kaybetmişse felaket ödemesi olarak $600, haftada 8 ile 20 saat arası kaybedilen iş için ise $375 alacak. Channel 7'a konuşan Başbakan Morrison, mali yardımın önemli olduğunu ve önümüzdeki haftadan itibaren tüm eyaleti kapsayacağını söyledi. Morrison, yenilenen bir ödeme olacak. Bu yüzden her hafta yeniden başvurmanız gerekmeyecek. Kapama bitene kadar her hafta alacaksınız ama koşullarınız değişirse, o zaman açıkçası bize bunu bildirmenizi istiyoruz şeklinde konuştu. Destek paketi kapama sona erdiğinde kesilecek. Ancak bu, gelecekte benzer durumlarda diğer eyalet ve bölgeler için ulusal bir düzenleme oluşturulduğu anlamına geliyor. Federal muhalefet, kapamalar devam ettiği sürece mali yardıma ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Ancak İşçi Partisi, COVID-19 aşılama programının yavaşlığından şikayetçi. New South Wales kapamasından etkilenen işletmelere yönelik nakit akışı, federal ve eyalet hükümetleri arasında paylaşılacak ve gelecek haftadan itibaren haftalık $500 milyon mal olacak. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, ABC'ye, Sydney'deki insanların gerçekten çabaladığını ve diğer eyaletler arasındaki tartışmaların utanç verici olduğunu söyledi. Albanese, Victoria zor bir dönemden geçti ve şimdi New South Wales zor bir dönemden geçiyor. Ulusal hükümetin, ister New South Wales, ister Victoria olsun, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, insanları desteklemesine ihtiyacımız var diyor. Dün ayrıca Başbakan Scott Morrison ve Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Sydney'in çok kültürlü liderleriyle sanal bir toplantıya ev sahipliği yaptı ve Avustralya genelinde önemli COVID-19 mesajlarını iletmedeki rolleri için dini ve çok kültürlü liderlere teşekkür etti. Toplantıya katılanlar, internetteki yanlış bilgilendirme, aşıya karşı tereddüt, değişik dillerde iletişim kurmanın önemi ve devlet desteğine erişim gibi konuları gündeme getirdi. Toplantıya 100 topluluk lideri katıldı ve birçoğu kendi toplum merkezlerini aşılama ve test merkezleri olarak sundu. Bununla birlikte Aborjin ve Torres Boğazı adalıların akıl sağlığını ve intihar riskini iyileştirmeye yardımcı olmak için bir web sitesi başlatıldığını görüyoruz. Virüsün Delta varyantı nedeniyle birçok ülkeden artan vaka sayıları geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs vaka sayısı son 3 haftadır her gün katlanarak artıyor. Maine ve Güney Dakota hariç tüm eyaletlerde COVID-19 vaka rakamlarının son 2 hafta içinde arttığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden üst düzey bir bilim adamı insanlara farklı marka COVID-19 aşıları olmamalarını tavsiye ediyor. Bilim adamı, bireylerin sağlık yetkililerinin tavsiyeleri yerine kendilerinin karar verdiği tehlikeli bir eğilim konusunda uyarıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü baş bilim adamları, halk sağlığı kurumlarının verilere dayanarak aşıların karıştırılması ve eşleştirilmesinin uygun olup olmadığına karar vermesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, COVID-19 aşısında kamu olarak zorunluluk getirilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Koca, daha çok vatandaşlarımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağa gitmek dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda dedi. Normale dönmenin tek yolu aşı diyen Fahrettin Koca, vatandaşın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için hem de sevdikleri için diye konuştu. Türkiye'de görünen Delta varyantının giderek arttığını da vurgulayan Koca, 750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta Plus 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor dedi. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısının 59 milyonu aştığını belirten Bakan Koca, son bir haftada düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre %20'lere yakın bir artış olduğunu söyledi. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta göründü. Türkiye genelinde son 24 saatte 6.285 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi vefat etti. Toplam can kaybı 50.092'ye ulaştı. Son 24 saatte 1., 2. ve 3. doz toplam 877.335 aşı uygulandı. Türkiye'den gelen haberlere baktığımızda yine polemiklerle geçen bir gün geçirildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde atılan Biji Serok Erdoğan tezahüratları, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir tartışmaya neden oldu. Bahçeli, Davutoğlu'nu eleştirmek için Serok Ahmet yakıştırmasında bulunmuştu.
Sayın Bahçeli, net olarak söyleyin, kamuoyu duysun. Serok ifadesini kullanmak bölücülükse, bir suçsa, Sayın Erdoğan bir suç mu işlemiştir? Bölücülük, bu toprakların evlatlarını birbirine düşman kılmaktır. Ankara dışına çıkmadan vatan birliğinden bahsetmektir. Bakın ben her yerdeyim. Eğer Serok ifadesi suçsa, Sayın Erdoğan'la ilk çay sohbetinizde bunun hesabını ona sorun. Yok, eğer Serok ifadesi suç değilse, bana bir özür borcunuz var. Derhal özür dileyin.
Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Terör örgütünün taltifidir. Türkiye'nin temellerini limanitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı göstererek Serok Ahmet gafletinin pençesindedir. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır.
Bununla birlikte Erdoğan'ın bu ziyareti yeni çözüm sürecimi tartışmalarını da başlattı.
Her türlü riskini ve sorumluluğunu üzerimize alarak sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini anlattık. Hamdolsun ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır.
Çözüm süreci günlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan ve günümüz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konu üzerine açıklamalarda bulundu.
Sayın Erdoğan'ın bazı kararlar vermesi gerekiyor. Çözüm süreci yargılama konusu olan adli bir vaka mı yoksa başarısız olduğu için üzüldüğü bir tecrübe mi? Çözüm süreci iyi niyetli bir girişimdi. Ancak Kürtlerin doğuştan sahip oldukları hakların tanınmasının bir pazarlıkta al-ver konusu yapılması bir hataydı. Bak, çözüm süreci sayesinde bazıları hapse giderken yine çözüm süreci sayesinde şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğunu da herhalde unutmaması gerek.
Devlet Bahçeli ise söylentilerin asılsız olduğunu iddia etti.
Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerinin gerçekleşmesini ümit edenler muhakkak kaybedecekler. Çözüm süreciyle ilgili asılsız ve tehlikeli söylentilerin arka planında da bunlar vardır.
HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ise Gaziantep'te yaptığı konuşmasında bu tartışmaları erken seçime bağladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirerek sizin Kürtlerden o istemeye ne hakkınız var ne haddiniz var. Süreci bitiren HDP olmadı dedi. Pervin Buldan'ın konuşmasının tek hedefi sadece Cumhur İttifakı da değildi.
Seçimler yaklaşırken bu ülkeyi yönetenler özellikle Kürtlerin, Kürt seçmenin oyuna gözlerini diktiler. Ve bunu şimdiden başlattılar. Kürtler hiç kimseye mecbur değildir. Geçmişte özellikle son seçimlerde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette ki önemliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı göstermeyeceğimizi de herkes artık bilsin.
Dün ayrıca mecliste CHP ve MHP grup toplantıları yapıldı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Erdoğan beni dinle. Kulaklarını aç, gözünü de kapa. Sen sahip olduğun o haram mal varlığı dolayısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin. Sana açıkça mektup yazdı. Aptal olma dedi. Sen sesini bile çıkaramadın. Bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Sayacağım, dinle. Bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim ettin sen. Sen rüşvet alanları, yolsuzluk yapanları, uyuşturucu baronlarını kolladın, korudun ve adaleti onlara teslim ettin. Ne yerlisiniz, ne millisiniz, siz ahlaksızsınız.
Kılıçdaroğlu'na cevap Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi.
Biz onu dinlerken pes doğrusu diyoruz. Ama o pişkinliğe devam ediyor. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir.
Bununla birlikte dün mecliste önemli bir gelişme yaşandı. OHAL düzenlemelerini uzatan ve ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre olağanüstü hal durumu 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Ortaya çıkan tüm bu insan hakları ihlallerine karşı kör, sağır ve dilsiz kalmayı ve çözümsüzlüğü sürdürmeyi tercih etmektedir. İkide bir yok insan hakları reformu, yok hukuk reformu diye kamuoyunu aldatmaya çalışan iktidar bu teklif ile hukuksuzluk rejimini ve keyfi yönetimini bırakmayacağını açıkça itiraf etmektedir.
Bunun yanında mecliste HDP'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dağıtıldığı iddia edilen silahların akıbetine ilişkin önergesi ise AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Gazeteci Uğur Dündar'ın 20 Tugay'ı donatacak silah kayıp sözlerinden sonra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 15 Temmuz'da bakanlığa bağlı kurumların envanterine kayıtlı sadece 24 silahın kaybolduğunu öne sürdü. Dünyadan haberlere baktığımızda Güney Afrika'daki yağma ve şiddet olayları nedeniyle düzinelerce insan öldürüldü ve yüzlerce protestocu tutuklandı. Protestocular eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın hapsedilmesine öfkeli ve güvenlik güçleri huzursuzluğu kontrol altına almak için çalışıyor. Gauteng Eyaleti Başkanı David Makua, herkesin geçen hafta başlayan ayaklanmalara bir son vermesi gerektiğini söyledi. Bir sanat haberimiz var. Avustralyalı Ivan Strahovski, The Handmaid's Tale'daki rolüyle Emmy ödülü için yarışıyor. Emmy ödülleri bilindiği üzere televizyonun Oscar'ları olarak biliniyor. 70. Emmy ödülleri 19 Eylül'de Los Angeles'tan canlı yayınlanacak. Sporda ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarında seyirci olmaması kararını büyük bir üzüntüyle kabul ettiğini açıkladı. Bu ayın başlarında Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, Japonya'daki koronavirüs endişeleri nedeniyle bu kararı vermişlerdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, zor bir karar olsa da güvenliğin öncelik olduğunu söyledi. Bach, ve bu sadece seyircilerle ilgili değil, her şeyden önce sporcularla ilgili. Stadyumdaki atmosferi ve halktan gelen desteği hissetmek istiyorlar. Ama bu karar ve bu karara verdiğimiz desteğimiz gösteriyor ki gerekli olanı yapıyoruz dedi. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 42 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da artan yağış görüyoruz 11 derece, Sydney az yağışlı 18, Melbourne'ü az yağışlı ve rüzgarlı bir gün bekliyor 14, Adelaide az yağışlı 17, Perth yağışlı ve fırtına ihtimali var 17, Hobart az yağışlı 12, Wollongong yağmur ihtimali var 19, Newcastle az yağışlı 18, Brisbane parçalı bulutlu 23, Cairns'te yağmur ihtimali var 28 ve Darwin'de yine güneşli bir gün bekleniyor 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.